Ayrım 32. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 266. Hiç istemediğim halde alt üst olmuştum. Hepsi de bu hastayı ne kadar da seviyordu. Onu nasıl da hemen bağışlayıp şımartıyorlardı. O anda hala kendi cesaretinden kaynaklanan bir heyecanla gömleğimi temizlemeye çalışan bu iyi kalpli yaşlı adama karşı hoş bir şeyler söyleme gereksinimi duydum. Omzuna hafifçe sevgiyle vurarak konuşmaya başladım. Yeter artık sevgili Joseph. Daha fazla uğraşmanıza gerek yok. Güneşte nasıl olsa hemen kurur. Umarım çayınız kalıcı bir leke bırakacak kadar koyu değildir. Hadi Joseph, üzülmenize değmez. Siz yerdeki kırıklarla ilgilenin. Merak etmeyin, Fräulein Ilona gelinceye kadar bekleyeceğim. Oo, teğmenimin bekleyecek olması ne kadar sevindirici. Derin, rahat bir nefes aldı. Herr von Kekesfalva da birazdan geri dönecektir. Sizi görmekten, onun da çok mutlu olacağından eminim. Bana özellikle belirtmişlerdi ki... O anda merdivenlerden yavaşça çıkan birinin ayak sesi duyuldu. Bu Ilona'ydı. O da aynen biraz önce uşağın yaptığı gibi yanıma yaklaşırken, başını özellikle önüne eğik tutmaya ve bakışlarımızın karşılaşmamasına özen gösteriyordu. Edith, bir dakika için aşağı yatak odasına gelmenizi rica ediyor. Yalnızca bir dakika için. Sizden bunu özellikle rica ettiğini söylememi istedi. Döne döne inen merdivenlerden beraberce aşağı indik. Girişteki kabul salonunu ve yatak odalarına gittiği anlaşılan uzun koridoru geçerken tek kelime bile etmedik. Dar, karanlık koridorda ilerlerken zaman zaman belki tesadüfen, belki de duyduğum heyecan ve huzursuzluğun etkisiyle omuzlarımız birbirine değiyordu. Ilona koridorun sonundaki ikinci odanın önünde durup fısıldadı. Şimdi ona karşı çok iyi davranmanız gerekiyor. Yukarıda neler olduğunu bilmiyorum ama onun bu türden ani sinir krizlerini çok iyi tanıyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı onu kınamamalı, ona kızmamalıyız. Sabahtan akşama kadar başkalarına muhtaç bir halde bir koltuğa bağlı yaşamanın ne demek olduğunu anlamak bizim gibiler için çok zor. Sonuçta sinirleri geriliyor, geriliyor ve sonra birden ister istemez boşalıyor. İnanın bana, böyle krizlerden sonra kimse ama hiç kimse onun kadar üzülemez, onun kadar mutsuz olamaz. İşte bunun için böyle utandığı ve acı çektiği zamanlarda ona karşı her zamandan iki kat daha iyi davranmamız gerek. Yanıt vermedim. Buna gerek de yoktu. Ilona da ne kadar perişan bir durumda olduğumu fark etmiş olmalıydı. Yavaşça kapıya vurdu ve içeriden Edith'in "Giriniz!" diyen kısık, ürkek sesi duyulunca telaşla uyardı. "İçeride fazla kalmayın. Yalnızca bir dakika." Hiç ses çıkarmadan kapıyı aralayarak içeri süzüldüm. Geniş odada ilk dikkatimi çeken, bahçeye bakan pencereleri örten turuncu perdeler oldu. Odayı kıpkırmızı bir alacakaranlığa boyayan perdeler. Daha sonra odanın köşesindeki daha açık renkli yatak gözüme çarptı ve aynı anda Edith'in çok iyi tanıdığım ürkek sesini duydum. "Lütfen yanıma gelip tabureye oturur musunuz? Sizi fazla tutmayacağım. Yalnızca birkaç dakika." Yanına gittim. Yastığın üzerinde, uzun saçların gölgesinde solgun, zayıf bir yüz görünüyordu. Çok renkli yatak örtüsünün çiçekleri genç kızın boğazına kadar uzanıyordu. Edith, korkulu gözlerle oturmamı bekledi. Ancak sonra ürkek, çekingen bir sesle konuşmaya cesaret etti. "Sizi buraya getirdiğim için çok özür dilerim ama kendimi çok kötü hissettim. Başım dönüyordu. Güneşte bu kadar uzun süre durmamam gerekiyor. Her defasında gözlerim kararıyor, başım dönüyor. Herhalde bugün kafam pek yerinde değildi. Size bunları... Neyse, her şeyi unutabiliriz, değil mi? Şımarıklığım yüzünden beni ayıplamıyorsunuz, değil mi?" Sesi öylesine korkulu, yalvarışları öylesine acı doluydu ki telaşla atılarak sözünü kestim. "Ne diyorsunuz? Söz konusu bile değil. Hepsi benim suçum. Bu kadar uzun süre güneşte kalmanıza izin vermemeliydim." "Gerçekten mi? Beni ayıplamıyorsunuz değil mi? Doğru değil mi? Söz konusu bile değil. Yine geleceksiniz değil mi? Her zamanki gibi." "Tabii ki, ama bir tek şartla." Endişeyle baktı. "Ne şartı?" "Bana biraz daha fazla güvenecek ve beni kırdığınızı ya da üzdüğünüzü düşünüp üzülmekten vazgeçeceksiniz. Dostlar arasında böyle şeyler söz konusu olmamalı. Huzurlu ve neşeli olduğunuz zaman ne kadar farklı göründüğünüzü ve bizleri, beni, Ilona'yı, babanızı ne kadar mutlu ettiğinizi bir bilseniz. Bir önceki gün gezimiz sırasındaki yüzünüzü görebilmenizi isterdim. Ne kadar neşeliydiniz. Tabii sizinle beraber bizler de. Bütün gece bunu düşündüm. Bütün gece beni mi düşündünüz? Beni biraz kuşkuyla süzdükten sonra fısıldadı. Gerçekten mi? Bütün gece. Ah, o ne kadar güzel bir gündü. Yaşamım boyu unutacağımı sanmıyorum. Fevkalade bir geziydi. Tek kelimeyle mükemmel. Evet, fevkaladeydi, diye yineledi düşler alemine dalmış gibi. Fevkalade. Önce tarlalardaki gezinti, sonra taylar ve köydeki düğün başından sonuna fevkaladeydi. Çok daha sık dışarı çıkmalıyım. Belki de sinirlerimi mahveden, beni bunaltan aptalca evde oturmam. Kendimi delicesine eve hapsetmem. Çok fazla kuşkulandığımı, güvensizlik gösterdiğimi söylemekte haklısınız. Ama başıma bu olay geldiğinden beri böyle. Önceleri ben de hiç ama hiç kimseden korkmadığımı anımsıyorum. Ama nedense o zamandan beri böyle kuşkucu oldum. Herkesin koltuk değneklerime bakıp bana acıdığını düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu, delilik olduğunu, çocukça bir kibir olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun zararının kendime dokunduğunun, sinirlerimi bozduğunun bilincindeyim. Ama böyle uzun, sonsuza kadar sürecek gibi görünen bir durumda sinirlerin sağlam kalması olası mı? Keşke bu kötü durum son bulsa da ben de böyle sinirli, öfkeli, kötü olmasam. Çok yakında bitecek. Yalnızca biraz daha cesarete gerek var. Cesaret ve sabır göstermeye. Hafifçe doğruldu. Gerçekten de bu yeni tedavi yönteminin hastalığımı tamamen iyileştireceğine inanıyor musunuz? Biliyorsunuz dün babam yukarı geldiğinde ben de bundan emindim. Ama bu akşam nedenini tam olarak bilemiyorum ama içime bir korku girdi. Belki de doktor yanıldı ve bana yanlış söyledi. Çünkü başka bir şey anımsadım. Önceleri Doktor Kondor'a tanrı gibi tapar, ona kayıtsız şartsız inanırdım. Ama bu hep böyle sürmüyor. Önceleri hep doktor hastayı muayene edip inceliyor ama bu süreç uzun sürünce hasta da doktoru incelemeyi öğreniyor. Dün bakın bunu yalnızca size anlatıyorum. Dün beni muayene ettiği sırada zaman zaman tuhaf bir hisse kapıldım. Nasıl anlatayım? Yani bana rol yapıyormuş gibi geldi. Kuşkulu bir hali vardı. Samimi değildi. Her zamanki gibi dürüst ve içten görünmüyordu. Nedenini bilmiyorum ama benden utanıyormuş gibi bir hisse kapıldım. Elbette ki beni İsviçre'ye göndermeyi düşündüğünü söylediği zaman inanılmayacak kadar mutlu oldum. Yine de bir şey içimde. Kötü bir his. Bunu yalnızca size söylüyorum. Anlamsız bir korku var. Lütfen bunu ona söylemeyin. Yalvarırım söylemeyin. Ama bu yeni tedaviyle ilgili olarak doğru olmayan, yolunda gitmeyen bir şeyler var gibi. Beni oyalamaya çalışıyor gibi geliyor. Belki de yalnızca babamı biraz sakinleştirmek. Gördüğünüz gibi kendimi, içimi kemiren bu korkunç kuşku ve güvensizlikten bir türlü kurtaramıyorum. Ne yapabilirim ki? Birçok defa bu hastalığımın geçeceğini, tamamen iyileşeceğimi söylediler. Ama her şey o kadar az ve yavaş ilerledi ki, böyle bir durumla karşı karşıya kalmış bir insan olarak benim kendime, herkese karşı kuşkulu olmam doğal değil mi? Benden farklı davranmam beklenebilir mi? Hayır, artık bu uzun, sonu gelmez bekleyişe daha fazla dayanamayacağımı hissediyorum. Heyecanla yerinden doğrulmuş, elleri titremeye başlamıştı. Hemen ona doğru eğildim. Hayır, lütfen yine heyecanlanmayın. Bana biraz önce verdiğiniz sözü unutmadınız değil mi? Evet, evet haklısınız. Kendin acı çekiyorsun diye başkalarına da acı çektirmenin hiçbir yararı yok. Ayrıca başkalarının bu durumda ellerinden ne gelir ki? Zaten onlara yeterince yük oluyor, çile çektiriyorum. Ama neyse, gerçekten bu konuda konuşmak istemiyordum. Gerçekten istemiyorum. Yalnızca yaptığım aptalca taşkınlığı ayıplamadığınız için teşekkür etmek istemiştim. Ayrıca bana karşı hep böyle iyi, hep sevecen olduğunuz için. Aslında hiç hak etmediğim kadar iyi. Üstelik de ben... Neyse, artık bundan söz etmeyeceğiz, değil mi? Asla. Bundan emin olun. Hadi şimdi iyice dinlenin. Ona elimi uzatmak için ayağa kalktım. Dokunaklı bir görüntüsü vardı. Yattığı yerde biraz korkulu, biraz mutlu bir ifadeyle uyku öncesindeki bir çocuğun saflığı içinde bana gülümsüyordu. Her şey yoluna girmişti. Fırtına sonrasının huzurlu, rahat atmosferi ortama etkin olmuştu. Rahatlamış bir halde neredeyse neşeyle yanına sokuldum. Ancak o anda dehşetle irkildi. Aman Tanrım, bu da ne? Üniformanız. Ceketimdeki büyük ıslak lekeleri ancak şimdi görmüş, bunların yukarıdaki arbede sırasında devrilen fincanlar nedeniyle olduğunu anımsayarak suçluluk duygusuna kapılmıştı. Hemen gözlerini kaçırıp uzatmış olduğu elini ürkekçe geri çekti. Bu kadar önemsiz bir şeyi böylesine ciddiye almasından çok duygulanmıştım. Onu sakinleştirmek amacıyla yumuşak, sevecen bir tonda şaka yapma yolunu seçtim. ''Aa, bu mu? Hiç önemli değil. Yalnızca yaramaz bir çocuk üzerime su döktü, o kadar.'' Bakışları hala endişeliydi. Yine de şakayı minnettarlıkla karşıladı ve o da aynı şekilde yanıtlamayı yeğledi. ''Peki bu yaramaz çocuğu yeterince cezalandırdınız mı?'' ''Hayır,'' dedim aynı şakacı tonda. ''Buna gerek kalmadı. Çocuk özür diledi. Bundan sonra uslu olacak.'' ''Ona gerçekten kızmıyor musunuz?'' ''Hem de hiç. Ne kadar içten ve güzel bir biçimde, affedersiniz, beni bağışlayın dediğini duymalıydınız. Yani artık onu kınamıyorsunuz, öyle mi?'' ''Hayır, olan oldu ve unutuldu. Yalnızca artık uslu olması ve kendisine söylenenleri yapması gerek.'' ''Peki bu çocuk ne yapmalı?'' ''Daima sabırlı olmalı. Her zaman neşeli ve samimi davranmalı. Güneşte fazla kalmamalı, arabayla sıkça gezintiye çıkmalı ve doktorunun ona ne yapması söylediği her şeyi aynen uygulamalı. Ama şimdi artık bu çocuk için uyku zamanı. Daha fazla konuşup düşünmemeli. İyi geceler.'' Ona elimi uzattım. Yatakta parlayan gözlerle ve mutluluk dolu gülümsemesiyle bana bakarken büyüleyici bir güzelliği vardı. 5 ince parmak elimi büyük bir sıcaklık ve huzurla sıktı. Yanından ayrıldım. Yüreğim huzurla doluydu. Tam kapının kolunu bastırdığım anda arkamda hafif bir kahkaha duydum. ''Peki şimdi o çocuk uslu mu?'' ''Hem de nasıl. Kocaman bir 10 aldı. Ama artık uyumalı. Hemen derin bir uykuya dalmalı ve kötü şeyler düşünmemeli.'' Kapıyı araladığım zaman ise tekrar ancak bu kez şımarık ve çocukça bir gülüş duydum. Sonra yataktan yine onun sesi duyuldu. ''Uslu bir çocuğa uyumadan önce ne verildiğini unuttunuz mu?'' ''Neyi unuttum?'' ''Uslu bir çocuğa iyi geceler öpücüğü verilir.'' Birden tuhaf bir huzursuzluk duydum. Sesinin tonunda hiç de hoşuma gitmeyen bir şehvet seziliyordu. Daha önce bana bakarken de gözlerinin ateşli bir şekilde parladığını fark etmiştim. Ancak onu kırmak da istemiyordum. ''Aa, evet,'' dedim umursamıyormuşum gibi bir ses tonuyla. Bunu neredeyse unutuyordum. Birkaç adımda yeniden yatağının başına döndüm. Birden odaya hakim olan sessizlikte genç kızın nefesinin kesilmiş olduğunu sandım. Gözleriyle sürekli beni izliyor olmasına rağmen başı yastıkta tamamen hareketsiz duruyordu. Ne elleri ne parmakları kıpırdıyor, yalnızca izleyen gözleri beni takip ediyor, peşimi bırakmıyordu. Çabuk çabuk diye düşündüm giderek artan bir huzursuzlukla. Hemen aceleyle eğilip dudaklarımı hafifçe alnına değdirerek kaçamak bir öpücükle konuyu bitirmeye çalışıyordum. Tenine bilinçli olarak değmemeye çalışıyor, bu arada saçının karışık kokusunu duyuyordum. Birden yatak örtüsünün üzerinde hareketsiz duran kollarını yukarı kaldırdı ve başımı kıpırdatmama bile olanak vermeyecek şekilde boynuma doladı. Başımı kaçırmak istediysem de buna fırsat bulamadan iki kuvvetli el şakaklarımdan yakalayıp dudaklarımı alnından aşağı dudaklarına çekti. Dudaklarıma öylesine sıcak, öylesine kuvvetli ve ihtirasla yapışmış emiyordu ki dişlerimiz birbirine değdi. Bu arada göğüslerini geriyor, yükseltmeye, böylece eğik durumdaki vücuduma değmeye çalışıyordu. Yaşamım boyu hiç bu sakat çocuğunki kadar vahşi, bu kadar istekli, bu kadar ihtiraslı, bu kadar açgözlü bir öpüşme yaşamamıştım. Durmuyor, durmuyordu. Nefesi kesilene dek tüm gücüyle vücudunu vücuduma bastırılmış bir halde sımsıkı tuttu. Daha sonra kollarını biraz gevşetip ellerini heyecanla şakaklarımdan saçlarımın içine kaydırdı ve saçlarımı okşamaya, karıştırmaya başladı. Yine de beni serbest bırakmıyordu. Yalnızca bir an, o da büyülenmiş gibi gözlerime bakmak için beni rahat bıraktıktan sonra birden yeniden hışımla kendine çekerek amaçsızca, vahşi bir ihtirasla kendinden geçmişçesine yanaklarımı, alnımı, gözlerimi, dudaklarımı öpmeye başladı. Dudakları tenimden her ayrıldığında inliyordu. ''Budala, budala, seni budala.'' Ve giderek daha da sık bir şekilde ''Sen, sen, sen.'' diye fısıldıyordu. Sarılmaları, davranışları daha ihtiraslı, daha tutkulu bir hal alıyor, giderek daha sıkı sarılıyor, daha vahşi öpüyor, okşuyordu. Sonra ansızın bir örtüyü çeker gibi bütün bedeni ani bir kasılmayla sarsıldı. Beni serbest bıraktı, başı dinginlikle yastığa düştü. Yattığı yerde artık kımıldamıyor, sadece parıldayan gözlerindeki zafer ifadesiyle bana bakıyordu. Sonra birden utangaç ve çekingen bir ifadeyle aniden başını yana çevirip fısıldadı. Haydi artık git, koca budala, git artık. Oradan ayrıldım. Tabii buna gitmek denirse. Sendeliyordum. Karanlık koridorda son gücümü de kaybettim. Başım dönüyor, kendimi çok kötü hissediyordum. Yığılmamak için duvara dayandım. Demek neden buydu. Huzursuzluğundaki, o güne kadar anlayamadığım saldırganlığındaki giz ortaya çıkmıştı. Dehşet içindeydim. Kendimi tüm saflığı ve iyi niyetiyle koklamak üzere bir çiçeğe eğilmişken, çiçeğin içinden çıkan yılan tarafından sokulan bir insan gibi hissediyordum. Eğer bu kırılgan kız bana vursaydı, küfretseydi, hakaretler yağdırsaydı bu kadar şaşırmayacaktım. Onun sinir sistemindeki dalgalanmaları bilen biri olarak en umulmadık çıkışlara her zaman hazırlıklıydım. Ancak bu hasta, bu sakat kızcağızın bir kadın olarak sevebileceği ve sevilmeyi isteyeceği, işte bunu hiç düşünmemiştim. Bu yarım insanın, bu sakat çocuğun henüz gelişimini tamamlamamış, onu başka şekilde tanımlayamıyorum, zavallı yaratığın aşık olabileceğini, gerçek bir kadın gibi bilinçli ve şehvetli bir aşk istemeye cesaret edebileceğini aklıma bile getirememiştim. Her şey aklıma gelirdi ama kendi vücudunu taşıyacak gücü bile olmayan bu kader kurbanının başka birine, yalnızca acıdığı için yanına gelip kendisiyle ilgilenen birine aşık olacağı, onun da karşılık vermesini bekleyecek kadar yanlış anlayabileceği asla aklıma gelmezdi. Bir an sonra bu dünyadan uzak yaşamaya mahkum, zavallı, yalnız kızın kendisini her gün kapalı olduğu hapishanede ziyaret edip kaderini paylaşan tek erkekten, bu merhamet budalasından başka anlamda duygusal bir yakınlık beklemesinde asıl kabahatin benim tutkulu acıma duygum olduğunun dehşetle farkına vardım. Bu arada ben, dünyanın en büyük aptalı olan ben, onu tamamen bilinçsiz bir şekilde yalnızca acı çeken, sakat bir çocuk olarak görmüş, içindeki kadını anlayamamıştım. Bir an olsun aklıma, örtünün altında çıplak bir vücudun olduğu, her kadın gibi arzulayan ve arzulanmak isteyen bir kadın vücudu olduğu, onun da hissettiği, beklediği, soluk aldığı gelmemişti. 25 yaşında biri olarak, hastaların, sakatların, toyların, ihtiyarların, dışlanmışların, aşağılanan kadınların da sevmeye, aşık olmaya kalkışabileceklerini hiç düşünmemiştim. Gerçek yaşam ve yaşantılar konusunda benim kadar deneyimsiz biri doğal olarak yaşadığı dünyanın kendisine anlatılanlardan, okuduklarından ibaret olduğunu sanır. Ve bunları deneyimlemeden önce kaçınılmaz olarak hayal gücünün yarattığı bir dünyada ve kişilerde yaşar. Kitaplarda, tiyatro eserlerinde ve sinema filmlerinde gerçeğin basit ve yüzeysel yansıtıldığı bu eserlerde birbirlerini arzulayanlar, birbirlerine aşık olanlar hep genç, güzel, seçkin insanlardır. Belki de bu nedenle hep bir kadın tarafından arzulanmak için yakışıklı, çok iyi giyimli, çekici ve doğuştan şanslı olmanın gerektiğini düşünmüş, bu nedenle de ilişkilerimde hep çok çekingen, ürkek davranmıştım. Bu iki genç kıza karşı davranışlarımda kaygısız ve rahat olmamın nedeni de ilişkilerimizde erotik bir nitelik olabileceği olasılığını baştan kafamdan silip atmış, onların da beni iyi niyetli bir genç, iyi bir dosttan başka bir gözle göreceklerini düşünmemiş olmamdı. Özellikle Ilona'ya karşı arada sırada bir sıcaklık hissettiysem de Edith'in karşı cinsten biri olduğunu bile aklıma getirmedim. Sakat vücudunda diğer kadınlarla aynı organların bulunduğunu, ruhunun aynı arzuları besleyebileceğini tahmin bile etmemiştim. Ancak şimdi, yazar ve şairlerin çoğunlukla dile getirmekten kaçındıkları gerçeği, çirkinlerin, sakatların, toplum dışına itilmişlerin, evde kalmışların, ihtiyarlayıp çökmüşlerin, sokağa atılmışların, mutlu ve sağlıklı insanlardan çok daha tutkulu, çok daha tehlikeli bir ihtirasla bağlanacaklarını ve arzu duyabileceklerini anlıyordum. Onların sevdası takıntılı, karanlık ve karaydı. Yeryüzündeki hiçbir tutku, yalnızca sevmek ve sevilmekle yeryüzündeki varlıklarına bir anlam kazandırmaya çalışan Tanrı'nın bu mutsuz, çaresiz üvey evlatlarınınki kadar ihtiraslı ve umutsuz olamazdı. Bu derin umutsuzluk uçurumunun en dibinde yaşama hırsından, arzusundan kaynaklanan en acı panik çığlığıyla ortaya döküleceği, böylesine korkunç bir sır, deneyimsiz ve bilgisiz biri olarak aklımın ucundan bile geçmemişti. Bunu anladığım anda bu gerçeğin aynen kızgın bir hançer gibi kalbime saplandığını hissettim. Budala, henüz olgunlaşmamış göğüslerini benimkilere sürmek için çabalarken, duygu seline kapılarak ihtirasla mırıldandığı bu sözcüğe şimdi anlam verebiliyordum. Bana böyle demekte de haklıydı. Herkes başından beri durumun farkındaydı. Babası, İlona, Uşak, hatta diğer hizmetliler. Herkes bu aşktan, bu tutkudan uzunca süredir kuşkulanıyor, korkuyor, hatta kötü önseziler nedeniyle endişeleniyordu. Yalnızca ben, bir merhamet budalası olarak, iyi kalpli, saygılı, candan dost rolünü oynuyor, gevezeliklerimle, şakalarımla, anlayışsızlığımın, akıl almaz anlayışsızlığımın, bu cayır cayır yanan ruhu nasıl yaraladığını, ona nasıl işkence ettiğini fark etmiyordum. Nasıl ki basit komedilerde kahraman olayların göbeğinde olmasına ve tüm seyirciler onun entrikalar içine gömüldüğünü bilmesine rağmen yalnızca kahraman bunların farkına varmaz, aynı aptalca, bu arada onun dışındakiler en başından beri her şeyin farkındadır, tutumunu sürdürür ve içine dolandığı ağ giderek içinden çıkılmaz duruma gelirse, ben de biri gözlerimdeki bağı en sonunda zorla çekip alana kadar bu evdeki herkesin hayretini uyandıracak şekilde oynanan duygusal körebe oyununun aptal ebesi olarak ortalarda koşuşmuş olmalıydım. Ancak çakılan bir kibrit nasıl karanlık bir odadaki birçok şeyin görülmesini sağlarsa, ben de artık her şeyi apaçık görebiliyordum. Maalesef geç, çok geç. Son haftaların anlaşılmaz birçok ayrıntısı beni utandıracak denli anlaşılır hale gelmişti. Şimdi artık takılmak için ona küçüğüm dediğim zaman niçin öfkelendiğini, küçük bir çocuk değil kadın olarak görülmek istediğini, bir kadın olarak sevilmek istediğini biliyordum. Şimdi artık sakatlığının beni üzdüğünü görünce, dudaklarının niçin huzursuzluk içinde titremeye başladığını, ona acımamdan niçin nefret ettiğini anlıyordum. Hiç kuşkusuz içindeki kadınca önsezi ona, acıma duygusunun gerçek aşkın yerini alan, sıcak, dostça, kardeşçe bir duygu olduğunu söylüyordu. Zavallı onu anladığımı belirten bir sözcüğü, bir hareketi nasıl da beklemişti kim bilir. Ama bu asla olmamıştı. Sabırsızlıktan kıvranırken benim candan, kardeşçe davranışlarım, kayıtsızlığım nedeniyle nasıl üzülüp acı çekmişti. Zavallı kızcağız, ben kayıtsızca gevezelikler ederken o kim bilir nasıl içi titreyerek benden gelecek sevgi dolu bir davranışı, hiç değilse onun tutkusunu anladığımı gösterecek bir işaret beklemiş, acı çekmişti. Zavallı kızcağız, sabırsızlığın ateşten çemberinde nasıl kıvranmıştı. Bense hiçbir şey söylememiş, hiçbir şey yapmamış ama yine de her gün gelip onun duygularını kuvvetlendirmiş ama öte yandan duygusal anlayışsızlığım ve kayıtsızlığımla onu rahatsız etmeyi sürdürmüştüm. Sinirlerinin artık dayanamayıp patlama noktasına gelmesi ve beni kıskacına alması ne kadar doğaldı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 277.